Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Ali İmran Suresi'nden 146. ila 148. ayetlerin tilavetini İranlı karilerden Ali Parhiskar'dan dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve ke'eyyim min nebiyyin katele ma'ahu ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم
رحمن ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nice peygamberlerle birlikte birçok Rabbani bilginler savaşa girdiler de Allah yolunda kendilerine isabet eden güçlük ve mihnetten dolayı ne gevşeklik gösterdiler ne de boyun eğdiler. Allah sabır gösterenleri sever. Onların söyledikleri Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki aşırılıklarımızı bağışla, ayaklarımızı bastıkları yerde sağlamlaştır ve bize kafirler topluluğuna karşı yardım et demelerinden başka bir şey değildi. Böylece Allah dünya sevabını da, ahiret sevabını, güzelliğini de onlara verdi. Allah iyilikte bulunanları sever. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 3 Ordat 1401, Hicri Gameri 22 Şevval 1443 ve Miladi Takvimle 24 Mayıs 2022 Salı. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Hurrem Şehrin Kurtuluş Yıldönümü, İran'da Bilim Tarihi ve Nehcül Belaga Öğütleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Yeş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Bugün Hürrem Şehrin düşman işgalinden kurtarılışının yıl dönümü. İran Cumhurbaşkanı Reisi, İran ve Umman arasındaki iyi ilişkiler bölgesel işbirliğini artıracak dedi. Tüm General Bakır'ı Seyyad Hüdayi'nin intikamının alınacağını söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun genişlemesine karşı olduğunu yineledi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Rusya'ya yaptırımların en yüksek seviyeye çıkarılması çağrısında bulundu. Türkiye'de konut fiyatları son bir yılda %110 yükseldi. Ebu Dabi'de patlamada 2 kişi öldü, 120 kişi yaralandı. Şimdi haberler.
Bugün İran'da Hicri Şemsi takvime göre 3 Hordat 1982'de İran'ın güneybatısındaki Hurrem Şehrin Baas rejimin işgalinden kurtarmasının yıl dönümü. Bugün İran İslam Cumhuriyeti takviminde direniş, fedakarlık ve zafer günü olarak adlandırılmıştır. İran'da Irak'la 1980-1988 yılları arasında yaşanan ve 8 yıllık zorunlu savaş dönemi boyunca bu savaş büyüklüğü ve önemi her zaman akıllarda kalacak büyük günler olarak kayda geçti ve diktatör Saddam liderliğindeki Baasçılar tarafından empoze edilen 8 yıllık savaş sırasında nihayet 3 Hordat tarihinde Hurrem Şehr düşman işgalinden kurtarıldı. Hurrem Şehr'in kurtarılması 1982'deki Kudüs operasyonunun en önemli hedeflerinden biriydi. Hurrem Şehr, Baas rejimi tarafından 578 gün işgal edildikten sonra kurtarıldı. Askeri, destansı ve kültürel de dahil olmak üzere tüm boyutlarıyla Hurrem Şehr'in kurtuluşu İran İslam İnkılabı tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Ve İran halkının sulta düzene karşı duruşu bugün her zamankinden daha güçlüdür. Üç Hur'da yalnızca Hürremşehir'in kurtuluşunun bir hatırlatıcısı değil, aynı zamanda İslam İran'ın savunucularının işgalci güçlere karşı fedakarlıklarını ve takdire şayan direnişini de hatırlatıyor. Hürremşehir'in kurtarılması kahraman İran milletinin küresel emperyalizm ve düşmanların komplolarına karşı direniş ve ebedi zaferinin bir sembolü haline gelmesidir. İran ve İranlılar bugün bir kez daha Hürremşehir'in kurtuluşunu anıyor.
İran Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis'i İran ile Umman'ın pek çok konuda önemli bir mutabakat içinde olduğunu belirterek, İran ile Umman arasındaki iyi ilişkiler bölgesel işbirliğini artıracaktır dedi. Reis'i Umman'a yaptığı resmi ziyaretten döndükten sonra şöyle dedi. Pazartesi günü Ummanlı üst düzey yetkililerle yapılan görüşmelerde iki ülke arasındaki uluslararası işbirliğinin gerekli olduğu önemli vurgulandı dedi. Reisi Umman Ticaret Bakanı'na katıldı. İki ülkenin ekonomik aktivistleri ve iş insanları yaptıkları görüşmede ticaret, para transferi, finans, bankacılık ve gümrük konularındaki sorunların incelendiğini ve bu alanlardaki sorunların en kısa zamanda çözümü konusunda fikir birliğinin olduğunu söyledi. Reisi şöyle dedi. Hem Ummanlı hem de İranlı iş insanları iki ülkedeki mevcut kapasiteleri pek aşina değiller ve bu nedenle Umman'da bir İran ticaret ofisi kurma ihtiyacı hissedildi ve bu ofisin mümkün olan en kısa sürede kurulması düşünüldü. İran Cumhurbaşkanı Reisi Umman'da yaşayan İranlılarla yapılan görüşmede hukuki, kültürel ve eğitimle ilgili sorunları dile getirdiler ve bu konuda bazılarının Tahran'da takip edilmesi gereken kararlar alındı dedi.
İran Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis'in Umman ziyaretinin sonunda iki ülke ekonomik işbirliğinin geliştirmesine vurgu yapan ortak bir bildiri yayınladı. İran'a göre İran İslam Cumhuriyeti ve Umman ortak bildirisinde Umman Sultanı, İran Cumhurbaşkanı ve hükümetinin başta komşular olmak üzere tüm ülkelerle yapıcı, aktif ve kapsamlı bir etkileşim ve açılım politikası benimseme konusundaki görüşlerini takdirle karşıladı ve ekonomik, ticari ve kültürel çıkarları geliştirmek ve bölgesel güvenlik ve istikrarı güçlendirmek için karşılıklı saygı, işbirliği ve iyi komşuluğa dayalı olumlu ve yapıcı ilişkiler çağrısında bulundu. Bildiriye göre Ayetullah Seyit İbrahim Reis ile Umman Sultanı Heysem bin Tarık arasında düzenlenen resmi müzakerede özellikle ticari işbirliği ve ortak yatırımla ilgili konularda ortak işbirliği ve ikili ilişkilerin ufukları ve gelişimi ele alındı. İki dost ülke ve milletlerin çıkarını olan konulardaki farklılıklar ve koordinasyonu incelendi. İki ülkenin liderleri mevcut işbirliği seviyesinden duydukları memnuniyetini dile getirdiler ve bu işbirliğini genişletmeye ve yeni ekonomik ortaklık fasılları açmaya karar verdiler. İki ülke liderleri iki ülke arasında çeşitli alanlarda işbirliği için ortak komisyonlar düzeyinde varılan anlaşmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdiler ve düzenli olarak yapılması gerekli gördüler. Taraflar yatırım, spor, tarım, balıkçılık, hayvancılık, deniz taşımacılığı, lojistik, limanlar ve petrol ve gaz alanlarında işbirliğini kurumsallaştırmak için anlaşma ve mutabakat zaptı imzalanmasını da memnuniyetle karşıladılar. İran Cumhurbaşkanı ve Umman Sultanı bölgesel ve uluslararası karşılıklı çıkar konularını ele aldılar ve iki ülke arasındaki çeşitli düzeylerde siyasi istişare ve koordinasyon seviyesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdiler. İki taraf terörizm ve aşırılığın her türlüsü ve biçimiyle mücadelenin önemine de vurgu yaptılar.
İran Cumhurbaşkanı Reisi İran ve Umman arasındaki ticaret için gümrük sorunlarının çözülmesi gereğinin altını önemli çizdi. İran Cumhurbaşkanı Reisi dün akşam Ummanlı iş insanlarıyla yaptığı görüşmede Tahran ve Maskat arasında özellikle ekonomik ve ticari ilişkileri odaklanarak etkileşimleri genişletmek için ciddi bir irade olduğunu söyledi. Reisi görünüşe göre iki ülkenin iş adamları iki ülkenin ekonomik kapasiteleri hakkında yeterli bilgiye sahip değiller. Bu nedenle her iki tarafın ekonomik aktivistlerini karşılıklı kapasiteleri tanımaya yönelik adımlar atmaları gerekiyor dedi. Umman Sultanı ile yaptığı görüşmede atıfta bulunan reisi bu görüşmede ulaşım, para ve banka ödemeleri sorununun çözümü ele alındı ve bu sorunun çözülmesine karar verildi dedi.
İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, türbe savunucusu Devrim Muhafızları Komutanlarından Hasan Seyyad Hudayi'nin şehadetine ilişkin terör olayının yaşanması bir kez daha Siyonist rejimin çirkin yüzünü göstermiştir dedi. Galibaf, Hasan Seyyad Hudayi'nin şehadeti münasebetiyle yayınladığı tazim mesajında bu şehadeti başta şehidin ailesi olmak üzere İran İslam İnkılabı rehberi, İran halkı ve yakın çalışma arkadaşlarına tebrik ederek bu cinayetin dünya emperyalizmi ve Siyonizmin çirkin yüzünün bir daha görülmesine neden olduğunu bildirdi. İran İslami Şura Meclisi Başkanı bu milletin sabrına, direnişine ve fedakarlığına karşı koyamayan korkak düşmanlar uluslararası ve insani standartların dışında bu tür küçük basit eylemlere başvurmuşlardır dedi. Galibaf ayrıca şöyle dedi. Şehit Hasan Seyyad Hudayi devrim idealleri ve İslami değerler ve Ehl-i Beyt'in yolunu sürdürmek için yıllarca verdiği mücadeleden sonra kahraman milletin evlatlarının şehitlik mertebesine ulaştığını kanıtlamak için şehitlik lütfunu elde etti. Galibaf, güvenlik ve istihbarat teşkilatlarının bu terör olayının faillerini tespit etmek, cezalandırmak için gerekli tedbirleri alması gerekmektedir, dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Yardımcısı Ali Bakri Keni de Albay Hudayi'nin şehadeti münasebetiyle şehidin evini ziyaret ederken bazı batılı hükümetlerin terör olgusuna yönelik ikiyüzlü politikasını kınadı ve terörizme karşı sessizlik asla kabul edilemez dedi. Bakri Keni bazı hükümetlerin terör karşısında sessiz kalmaları teröristler için bir ödüldür ve teröristler ödül almayı umdukları sürece terörün kökü kazınmayacaktır dedi.
İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı teröristlerce şehit edilen tür ve savunma komutanlarından Hasan Seyyad Hudayi'nin intikamını alacağını söyledi. İran İslam Cumhuriyeti düşmanları bir kez daha şeytani karakterlerini gösterdiler ve pazar günü tür ve savunucuları devrim muhafızı komutanı Hasan Seyyad Hudayi'yi Tahran'da hedef aldılar. İran Ajansı'na göre İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakri pazartesi günü bir mesaj yayınlayarak Seyyad Hudayi'nin şehadetini tebrik ederken kuşkusuz ömrünü devrimin yüksek ideallerini ve İslam düzenini ve İran'ın güvenliğini, onurunu ve gururunu savunmak için mücadele eden bu şehit komutan sonsuza kadar bir örnektir, dedi. Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü General Ramazan Şerif, Siyonizm ve dünya emperyalizmine bağlı terör örgütlerinin artıklarının cinayetlerinin bedelini ödeyeceklerini söyledi.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Koordinatör Yardımcısı, ülkenin silahlı kuvvetlerinin İHA-SİHA kabiliyetlerinin inkar edilemez bir gerçek olduğunu söyledi. İran İslam Cumhuriyeti çeşitli tipte İHA'ların tasarım, geliştirme, yapım ve işletim süreçlerinin hızlanması nedeniyle artık uluslararası arenada İHA-SİHA güçlerinden biri konumuna gelmiştir. İran'ın savunma doktrini caydırıcılık ilkesine dayanmaktadır. Güvenilir bir askeri ve silah kabiliyetine sahip olmak, güçlü ve iyi donanımlı bir silahlı kuvvete sahip olmak, gerçek caydırıcılığın yaratılmasında kilit rol oynamaktadır. Radyo ve televizyon ajansına göre İran Ordusu Koordinatör Yardımcısı Tuamiral Habibullah Seyyari, İran silahlı kuvvetlerinin ufkunun günün tehditleriyle orantılı herhangi bir tehditle başa çıkmak için caydırıcı yeteneğini artırmak olduğunu söyledi. İHA'ların muharebelerdeki rolüne de değinen Seyyari, İran'ın İHA'ları tersine mühendislikle başlattığını ancak bugün İHA'ların orduda, Savunma Bakanlığı'nın endüstrilerinde ve İran bilgi tabanlı şirketlerinde üretilmesi fikrin yapıldığını söyledi. İran ordusunun koordinatör yardımcısı İran'ın gelecekte büyük bir drone tatbikatı yapacağını belirtti.
İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi konvansiyonel silahların yönetimi ve kontrolünde Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin egemenliğine vurgu yaptı. Mecid Tahtiravancı pazartesi günü yerel saatte Birleşmiş Milletler çerçevesinde silahsızlanma yüksek temsilci ve üye ülke temsilcilerinin huzurunda Birleşmiş Milletler çerçevesindeki konvansiyonel mühimmat çalışma grubunun ilk toplantısında kitle silahlarının hayati tehlikesini dile getirdi ve konvansiyonel silahlar ve mühimmat konusunda uluslararası toplum dikkatli olmalı. Çünkü Birleşmiş Milletler şartının 51. maddesi uyarınca üye devletlerin mevcut savunması için gereklidir, dedi. Birleşmiş Milletler çerçevesinde konvansiyonel mühimmat çalışma grubunun yetkilerine saygı göstermesi gerektiğini vurgulayan İranlı yetkili, konvansiyonel silah ve mühimmatın yönetimine ilişkin her türlü izleme ve değerlendirmenin üye devletlerin egemenlik haklarının bir parçası olduğunu söyledi.
İran Sağlık Bakanı Behram Aynullahi, İran'ın aşı istatistikleri küresel toplu güvenlik endeksinden %15 daha yüksek dedi. İsviçre'nin Cenevre kentindeki Dünya Sağlık Asamblesi'nde konuşan Behram Aynullahi, İran halkının koronavirüsün yok edilmesindeki cesaretini, sabrını ve desteğini takdir ederek koronanın yenilgisi ve onun tek haneli kayıpları İran ulusunun en büyük onurlarından biridir dedi.
İran İslam Cumhuriyeti dost ve komşu ülke Pakistan'ın Belucistan eyaletinin ormanlarında ve meralarında çıkan yangınları söndürmeye yardım etmek için insani bir operasyonda Pakistan'a bir Erişim 76 su jeti gönderdi. İran sınırındaki Belucistan eyaletinin bazı bölgelerindeki ormanlarda, meralarda ve tarım arazilerinde yaygın olarak çıkan yangınlar devam ederken yangınlarda şu ana kadar 3 kişinin öldüğü, onlarcasının yaralandığı, çok sayıda evin hasar gördüğü bildiriliyor.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO üyeliklerine olumsuz baktığı İsveç ve Finlandiya ile ilgili açıklamasında İpe un serme politikasından vazgeçilmeli dedi. Erdoğan, somut adımlar görmek istiyoruz şeklinde konuştu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Gölcük Tersane Komutanlığı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada NATO üyeliklerini veto etme sinyali verdiği İsveç ve Finlandiya ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, NATO için bedel ödeyen özellikle bir ülke olarak milli güvenliğimize dair hususlarda ucu açık diplomatik ifadelerden ziyade somut adımlar görmek istiyoruz. Temel güvenlik hassasiyetlerinin gözetilmediği bir genişleme politikasının ne bize ne de NATO'ya hiçbir hayrının dokunmayacağına inanıyoruz dedi.
İsviçre'nin Davos kasabasında başlayan Dünya Ekonomik Forumu'nda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski video konferans yöntemiyle konuşma yaptı. Ukrayna'yı işgal eden Rusya ile hiçbir ticari faaliyetin gerçekleştirmemesini isteyen Zelenski, yaptırımlarında en yüksek seviyeye çıkarılması çağrısında bulundu. Zelenski, Rusya'nın saldırganlığını durdurmak için tüm bankalarını bloke etmek, petrol ambargosunu uygulamak, Rusya ile ticareti tamamen kesmek için yaptırımların azami seviyeye çekilmesi gerektiğini söyledi.
Rusya Uzay Ajansı Roskosmos'un başkanı Dmitri Rogozin, Şeytan 2 olarak da bilinen Sarmat RS-28 füzesinin test atışı esnasında oluşturduğu kraterin olduğu yere giderek saldırganlara Rusya ile daha kibar konuşmalarını tavsiye ediyorum dedi.
Türkiye'de konut fiyatları Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre %110 artış kaydetti. Aynı dönemde reel artış ise %29.7 olarak açıklandı. Mart ayında bir önceki aya göre %9.3 oranında artan konut fiyat endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak %110, reel olarak ise %29.7 oranında arttı.
Türkiye güçleriyle PKK arasında çıkan çatışmada 2 PKK'lı öldürüldü. Anadolu Ajansı'na göre Türkiye İşleri Bakanlığı Şırnak'ın Beyser Dereler bölgesinde düzenlenen operasyonda 2 PKK'lının öldürüldüğünü bildirdi. Açıklamada bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi.
Filistin İslam Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad El-Nehali, Kudüs'ün kılıcı savaşının büyük bir başarı olduğunu belirterek bu savaş düşmana karşı zafer imkanını göstermiştir dedi. Filistin İslam Cihat Hareketi Genel Sekreteri, düşmanın kendisini istikrarlı hissetmesine asla izin vermemeliyiz ve onu her zaman sorunlarına çözüm aramaya zorlamalıyız ve Güney Lübnan'daki deneyim bunun ispatıdır ifadesini kullandı.
Yemen ordusu pazartesi gecesi bir Suudi koalisyon casus uçağını düşürdüğünü duyurdu. El Meyadin'e göre casus uçağını Yemen ordusuna ait bir karadan havaya füze tarafından Sana üzerinde vurulduğunu bildirdi. El Meyadin ayrıca pazartesi gecesi son dakika haberlerinde Sana'da korkunç bir patlama meydana geldiğini belirtti.
Ve son haberimiz, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de bir restoranda meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, en az 120 kişi yaralandı. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz, Filistinlerin Siyonist hareketin Amerika terör listesinden çıkarılmasına tepkileri etrafında. Filistinli gruplar, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın Siyonist hareketlerden KAH'ın Amerikan terör örgütü listesinden çıkarılması kararını kınadı. Siyonist rejime desteğini sürdüren Amerikan hükümeti, Siyonist hareketlerden olan KAH'ı terör örgütü listesinden çıkarmaya karar verdi. Amerikan yönetiminin bu eylemi, Amerika'nın Kudüs'teki işgalci rejimin cinayetlerini ve ihlallerine verdiği desteğin bir başka örneğidir. Siyonist hareket KAH, El Halil'deki İbrahim Camii'nin 1994 katliamından sorumludur. KAH hareketi 1990'ların sonlarında Amerikan Birleşik Devletleri'ndeki Meir Kahana tarafından kuruldu. Ancak siyasi kariyerine 1971'de Kahana ve bazı takipçilerinin bölgeye göç etmesinden sonra işgal altındaki Filistin'de başladı. KAH böyle anlamına gelen İbranice bir kelimedir. Bu Siyonist hareketin politikası hep silahlı şiddet olmuştur. Amerika'nın bu eylemi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2334 sayılı kararının yerleşim yerlerinin inşasını kınadığı ve bu sürecin durdurulmasını istediği bir sırada geldi. Halbuki Siyonist Hareket KAH bu rejimin işgal altındaki topraklarda yerleşim yeri inşa etmesini kaçınılmaz sayarak bu durumun müzakere edilebilir bir şey olmadığını vurguluyor. Burada dikkat çeken bir nokta ise Siyonist Hareket KAH'ın Filistinlerin topraklarından sürülmesini ve başka ülkelere yerleştirmesine vurgulaması ve Filistin'in sadece Siyonistlere ait olması gerektiğini söylemesidir. Son aylarda Siyonist rejim İsrail Filistinlere yönelik baskıları artırmış ve onların zorla tahliye ve müsaadelerine yönelik saldırılarını yoğunlaştırmıştır. Buna ek olarak Siyonist Hareket KAH geçtiğimiz günlerde diğer Siyonist terörist gruplarla birlikte bayrak dansı yürüyüşüyle aynı anda Kudüs'ün Kubbetus Sahrası'nın yıkılması çağrısında bulundu. Hareketin ırkçı ve terörist doğası göz önüne alındığında Amerikan hükümetinin eylemi bayrak dansının arifesinde Filistinlilere yönelik şiddet ve suçlarda artışa yol açacağı belirtilmelidir. Böylece Amerika bu kararla onlarca Filistinlinin katledilmesine karışan bu aşırı ırkçı hareketinin faaliyetlerini meşrulaştırıyor.
Buna göre Filistinler Amerika'nın Siyonist hareket KAH'a karşı eylemini kınadı. Bu bağlamda Filistin İslam Direniş Hareketi Hamas Sözcüsü Abdüllatif Kanu yaptığı açıklamada kararın Washington'un işgalci rejimi ve elleri Filistin halkının kanına bulanmış, sadece ırkçılık, cinayet ve kan dökme peşinde koşan aşırı Siyonist gruplar desteğini bir kez daha gösterdi söyledi. Filistin yönetimi ayrıca yaptığı açıklamada Amerikan hükümetinin barış ve istikrar düşmanlarını ödüllendirdiğini ve suçlarına göz yumduğunu söyledi. Diğer bir konu ise Amerikan hükümetinin eyleminin Washington'un Filistin-İsrail çatışması konusundaki ikili ve çifte standartı tutumunu yansıtıyor olmasıdır. Amerikan hükümeti Siyonist hareketi terör örgütleri listesinden çıkardı. Halbuki Filistin Kurtuluş Örgütü'nün adı Amerikan terör örgütleri listesinde yer almaya devam ediyor. Filistin yönetimi yaptığı açıklamada Amerikan Kongresi'nin Filistin Kurtuluş Örgütü'nü terör örgütü olarak tanımasının Filistin halkını cezalandırmakta ısrar ettiğini gösterdiğini belirtti. Hamas sözcüsü, Siyonist hareketin teröristler listesinden çıkarılmasının Washington'un Filistin'in haklı davasına yönelik ikili siyasetini yansıttığını da kaydetti. Aslında Amerika Birleşik Devletleri terör listesinde daha çok muhalif ülkelerde faaliyet gösteren grupları yerleştirmektedir. Bu bağlamda Amerika insani ve hukuki mülahazalara aldırış etmeden sırf kendi çıkarları ve emperyalizmin çıkarları doğrultusunda terörizme karşı çifte standartlı bir duruş sergilemektedir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Avrupa Birliği'nin yeni askeri yapının oluşturulması talebi etrafında. Müzik. Avrupalı yetkililer ortak Avrupa savunma güçlerini oluşturmasından söz etmelerine rağmen pratikte böyle bir şey hayata geçirilmemiştir. Bu doğrultuda Avrupa Birliği Dış Siyaset Sorumlusu Joseph Borrell bir kez daha Avrupa Birliği'nin güvenlik sorumluluğunu yerine getirmesi zaruretine vurgu yaparak Avrupa'da askeri yapının oluşturmasından söz etti. Borrell, yeni güvenlik ortamın Avrupa Birliği'nin kendi güvenliği karşısında daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini gösterdiğini belirterek, bunu yapmak için modern ve etkileşim içerisinde bir Avrupa ordusuna ihtiyacımız var. En üst düzeyde faaliyet yapması ve kabiliyetlerini ve güçlerini artırması yönünde adım atan bir orduya ihtiyaç var diye konuştu. Borrell'in açıklamaları Avrupalı yetkililerin ve yıllarca Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eski Almanya Şansölyesi Angela Merkel'le birlikte bir ortak savunma gücü kurulmasını ve oluşturmasına vurgu yaptığı bir sırada ortak bir Avrupa savunma gücünün oluşturmasından defalarca bahsedildiği bir zamanda yaşandı. Bu bağlamda geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği'nin Amerika'ya dayalı olmayan 2025 yılına kadar 5000 askerden oluşan ortak bir askeri güç kurmayı düşündüğünü gösteren gizli bir belge taslağı yayınlandı. Avrupa'nın isteğine ve bu yöndeki talebine rağmen Amerika Birleşik Devletleri bu yolun önünde büyük bir engeldir. Aslında son yıllarda Avrupalılar Amerika'nın varlığı olmadan bağımsız olarak uluslararası çatışmalara asla giremediler. NATO savunma örgütünün bütçesinin büyük bir bölümünü ödeyen NATO'nun ana üyelerinden biri olan Amerikan Birleşik Devletleri, bu örgütü çıkarları ve istekleri doğrultusunda her zaman yönlendirmeye çalıştı ve NATO'da önemli bir etkiye sahip oldu.
Son dönemlerde ise dönemin Amerikan Başkanı Trump, bağımsız bir Avrupa savunma gücü oluşturma fikrini aşağılayıcı olarak nitelendirdi ve Avrupa'nın NATO bütçesinden daha büyük bir pay ödemesini talep etti. Bütün bunlara rağmen Amerikan birliklerinin Afganistan'dan aniden çekilmesi Avrupa'ya bir başka ciddi uyarıydı. Üst düzey Avrupa Birliği yetkilileri, Batılı birliklerin Afganistan'dan dengesiz ve beklenmedik bir şekilde çekilmesinin Avrupa Birliği'nin bu tür krizlere Amerikan güçlerine güvenmeden askeri müdahalede bulunabilmesi gerektiğini gösterdiğini vurguladılar. Ancak Rusya-Ukrayna Savaşı'nın mevcut bağlamında durum değişti ve Avrupa giderek Amerika'ya karşı daha güvensiz ve kendini tehlikede hissediyor. Avrupalı yetkililer şimdi Amerika'dan bağımsız bir savunma gücü için daha ciddi baskı yapıyor. Aslında Amerika'nın Rusya ile olan siyasi ve güvenlik rekabetleri, Amerika yaptırım siyasetleri doğrusunda Avrupa'nın sadece Ukrayna ile değil Rusya ile de enerji alanında ilişkileri kesmeye zorlanması, Avrupa'nın Amerikan yaptırım siyasetlerinin kurbanı olmasına da yol açmıştır. Bu durum ucuz ve temiz enerjiye bağımlı olan milyonlarca Avrupalının refahını ve hatta hayatını tehlikeye atıyor. Bu bağlamda Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Washington-Moskova anlaşmazlığının sonuçlarına atıfta bulunarak, Avrupa Birliği karar vermede daha fazla bağımsızlığa ve küresel olarak hareket etme kapasitesine sahip olmalıdır, dedi. Avrupalı yetkililer artık çıkarlarını ve sınırlarını korumak için bağımsız bir Avrupa ordusunu oluşturmaya doğru hareket etmeye başlamış ve böyle bir orduya sahip olmaya giderek daha fazla inanmakta. Ancak deneyimler Avrupalıların Amerika Birleşik Devletleri'nden bağımsız siyaset benimsemeye veya en azından ona bağımlılıklarını azaltmaya azimlerinin yeterli gelmediğini göstermiştir. Aslında Avrupa bu alanda yeterli kararlılığa sahip değildir. Bu bağlamda Joseph Borrell'e göre bu birlik diğerlerinin siyasi aracı olmaya devam edecek. Ancak Avrupa ülkelerinin finansmanı, işbirliği ve koordinasyonu da önemli bir konu. NATO Genel Sekreteri uyardığı gibi bir Avrupa Birliği ordusu kurma önerisi kıtanın kıt mali ve askeri kaynaklarını daha da tüketecek ve Avrupa ülkelerinin ayrılmasına yol açacaktır. Böyle bir ortamda Avrupa'nın pek de bu doğrultuda hareket etme ve manevra yapma imkanına sahip olmadığı söylenmelidir. Bu bağlamda Avrupalıların sırf kaygıları yere geçirmeleri gerektiği, Amerika'nın kararını beklemeleri gerektiği söylenmelidir. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 3 Hordat 1401, Hicri Kameri 22 Şevval 1443 ve Miladi 24 Mayıs 2022 Salı. Kırk yıl önce bugün Hicri Şemsi takvimle 3 Hordat 1361 yılında cesur İran askerleri İran'ın güneyindeki Hurremşehir kentini mütecaviz Irak'ın işgalinden kurtardı. İran'ın güneybatısındaki Huzistan ilinin en güzel liman şehirlerinden olan Hurremşehir kenti, Fars körfezinin kuzeybatısı Karun ve Ervent ırmaklarının kesiştiği bir noktada yer almakta. Bilindiği üzere Hicri Şemsi 1359'da Irak'ın devrik rejim ordusu gelişmiş askeri teçhizatlarıyla stratejik Hurremşehir liman kentini işgal etti. Ancak Müslüman Hurremşehir halkı hafif silahlarla saldırgan Iraklı askerlerle mücadele etti. Hurremşehir kenti yaklaşık 20 ay boyunca Iraklı askerlerin işgali altındayken Saddam rejimi bu kentin yenilmeyen kale kenti olduğunu düşünüyordu. Hurremşehir'in Saddam'ın İran'a tecavüz ettiği ilk yıllarında işgal edilen ilk kent olduğu bir dönemde bu kentin korunması Irak'ın Basra rejimi için büyük önem taşıyordu. Ancak İranlı cesur askerler Allah'a iman silahı ve aşk ve şevk dolu gönülleriyle böyle bir günde dünyadaki askeri uzmanları hayrete düşürecek bir şekilde Irak ordusunun askeri mevzilerini yok ederek Hurremşehir'i kurtardı. Bu münasebetle bugün İran İslam İnkılabı kültüründe direniş ve zafer günü olarak adlandırılmıştır. Yedi yıl önce bugün Hicri Şemsi 3 Hordat 1384'te İranlı ünlü çağdaş Mesnevi şairlerinden Muhammed Rıza Agassi vefat etti. Hicri Şemsi 24 Ferverdin 1338'de Tahran'da dünyaya gelen Agassi, inkılaptan önce yani Hicri Şemsi 1355 ve 1356 yıllarında edebi encümenlere üye oldu ve inkılaptan sonra Mehdat Avesta ve Yusuf Mirşekkak'tan feyizler aldı. Bir süre kutsal savunma cephelerinde bulunan Agassi, Şia adlı uzun mesnevisiyle tanındı. Yıl önce bugün 24 Mayıs 2000'de Siyonist İsrail rejimi askerleri Güney Lübnan'ı 22 yıl işgal etmesinden sonra bu ülke halkının direniş göstermesi neticesinde bu bölgeden geri çekilmek zorunda kaldı. Yıl önce bugün Hicri Kameri 22 Şevval 1151'de İranlı önde gelen alim Muhammed Hüseyin Hatun Abadi vefat etti. Babası Muhammed Salih ve annesinin Ceddi Allame Meclisi'nin yanında birçok bilimi öğrenen Hatun Abadi bilimsel alanda zirveye ulaştı ve geçerli İslami hadisleri toplayarak eserlerini telif etti. Yıl önce bugün 24 Mayıs 1543'te Polonyalı dünyaca ünlü müneccim Nikolaus Kopernik 70 yaşında hayata veda etti. Kopernik kendi döneminde dünyanın önde gelen müneccimiydi. Yıl önce bugün 24 Mayıs 1822'de Ekvador toprakları İspanya tarafından 300 yıl sömürülmesinin ardından bağımsızlığa kavuştu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Çevre Bakanlığı kiralık araç sözleşmesinde başlangıcı 3 ay geriye taşıdı.
Yeni Asya.
Faize bir kara delik daha.
Milli Gazete.
İşsizlikte artış.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Faruk Çakır 22 Mayıs tarihli Yeni Asya gazetesinde "İş vardı da biz mi çalışmadık" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türkiye'yi idare edenler başta olmak üzere hepimiz bazı ülkelerin nüfusundan daha fazla gence sahip olmakla övünmeyi bırakıp onun yerine gençlere iş bulmakla övünsek herhalde çok daha iyi etmiş oluruz. Çoğunlukla gençler aşağı, gençler yukarı diyerek gençliği yol göstermeye çalışıyoruz. Fakat işsiz gençlere iş bulabildiğimiz söylenebilir mi? Gençlerin içine sürüklendiği bunalımda acaba işsiz olmalarının payı ne kadardır? Bunu düşünen, araştıran, tahlil eden kaç uzman, kaç STK, kaç vakfımız var diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
En küçük işveren dahi gençler iş beğenmiyor diyerek kabahati yine gençlerde arıyor. Elbette iş beğenmeyen gençlerde var, fakat problemin tamamı bununla mı sınırlıdır? Hem her insan gibi gençlerin de iş seçme hakkı yok mu? Bugünkü şartlarda konuşulacak olursa, bir gence asgari ücretten daha düşük bir maaş teklif edip sonra da gençlere iş verdim ama beğenmediler demek hakkaniyete sığar mı? TÜİK ve DİSK Araştırma Merkezi tarafından yapılan çalışmalar, COVID-19 döneminin iş gücü piyasalarında sebep olduğu gelişmelerden en fazla gençlerin etkilendiğini ortaya koymuş. TÜİK genç işsizliğini 2022 ilk çeyreğinde %21 olarak açıklarken, DİSK ARA göre ise 15-24 yaş arası genç nüfusta geniş tanımlı işsizlik %41 olmuş. Böyle bir tablo varken kim işler yolunda diyebilir? Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Aziz Çelik son araştırmalara dayanarak Türkiye'deki genç işsizliği yorumlarken şöyle demiş: "Gençler daha fazla iş arıyor ama daha az iş bulabiliyor, daha az işe yerleşebiliyor. Dolayısıyla gençlerin iş olanakları sınırlı, o yüzden daha yüksek oluyor. Bu da geniş tanımlı işsizliğe aynı biçimde yansıyor." Geniş tanımlı işsizliğin içinde iş arayıp bulamayanlar olduğu kadar iş aramayan, artık ümidi kırılmış genç işsizler ve iş aramayan ama çalışmaya hazır genç işsizler de bunların içinde. Gençler iş beğenmiyor demenin doğru olmadığına dikkat çeken Profesör Doktor Çelik bu konuda da şu tespiti yapmış: "İş beğenmeme meselesi oldukça tuhaf. İş beğenmemek bir haktır. İnsanlar eğitimlerine, vasıflarına uygun, nitelikli ve insan onuruna yaraşır bir işte çalışmak isterler. Bu zaten Uluslararası Çalışma Örgütü'nün kabul ettiği bir standart. Sigortasız, boğaz tokluğuna, asgari ücretin altında ya da uzun çalışma saatlerine dayalı bir işi niye kabul etsin insanlar?" Profesör Doktor Çelik, beyin göçünü de şöyle yorumlamış: "İşe başlama seviyeleri asgari ücret civarında olması sebebiyle hem iş bulmak zor hem de bulunan işlerin gelir getirisi çok düşük olması gençleri yurt dışında bir arayışa itiyor. Bu da tabii özellikle daha nitelikli iş gücünün yurt dışına göçmesi ya da göç etmeye çalışması gibi eğilimine yol açıyor. Bu hususta gençleri suçlamadan iyi düşünmek icap eder."
Orhan Bursalı 22 Mayıs tarihli Cumhuriyet gazetesinde Sadat iktidarın bir parçası mı başlıklı yazısına yer veriyor. Sadat'ın üzerindeki örtü yırtılmış, gizli etkinlikleri oralardan sırıtmıştır ve iş örtüyü tamamen çekip almaya kalmıştır. Adnan Tanrıverdi'nin oğlu Melih Tanrıverdi'nin apar topar Halk TV ekranlarında boy göstermesi bile henüz her şey açığa çıkmadan biz masum bir şirketiz imajını topluma yayma ve devletle iç içe faaliyetlerini gizleme amacını güttüğü açık. Kılıçdaroğlu'nun karanlık örgüt olarak nitelendirdiği Sadat'ın seçim sürecinde ülkeyi karıştırıcı işlemlerde bulunabileceğine dikkat çekmesi hem Sadat hem de iktidar cephesine endişe yarattı diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
M. Tanrıverdi bu nedenle masum bir yüzle ekranda boy gösterdi ve Cumhurbaşkanı da Sadat'ın yöneticileriyle yakından uzaktan hiçbir alakam olmadı dedi. Tanrıverdi çok önemli konulardaki soruları anımsamıyorum, bakayım size yanıt veririm diye geçiştirdi. Suriye'ye gönderilen tırlarla ve oradaki rejim karşıtı terör örgütlerinin eğitimiyle ilgili sorulara ve Libya'da Türkiye'nin bulunduğu askeri, yarı askeri güçler konusunda ilgimiz yok dedi. Var mı diyecekti. Şam'a karşı terör örgütlerine veya bizim iktidarın koltuk altında barındırdığı Özgür Suriye ordusunu eğitip silahlandırıyoruz mu diyecekti. Bu tür yapılarla ilgili gerçekler ancak üzerlerindeki örtünün iyice çekilip alınmasıyla ortaya çıkar. Bu süreç başlamış görünüyor. Melih Tanrıverdi Kılıçdaroğlu orada bizim olmadığımızı bildiği bir saatte geldi diye uyduruk laflar ederken düşündüm. Acaba örgüt veya şirket yöneticileri Kılıçdaroğlu'nun kendilerine geldiğini öğrenince mi apar topar binadan ayrıldılar? Bu şirket elemanlarıyla yapılacak görüşmeler esaslı hazırlıklar gerektiriyor. Şüphesiz ki kişiyi ekranlara çıkarmak gazeteci başarısıdır. Koşa koşa gelmesi bile manidardır. Bu başarı gizli örtüyü üzerlerinden çekip almakla sürmelidir. Cumhurbaşkanı son zamanlarda pek çok şeyi anımsamıyor. Bir gün önce söylediğini ertesi gün tamamen ters şeyler söylüyor. Büyük bir inandırıcılık sorunu yaşıyor. Bu konuda seçmeni ve sevenleri açısından herhangi bir sorun olacağını haklı olarak düşünmüyor olabilir. Ama Sadat örgütünün iktidarla içli dışlı ilişkisi konusunda mesela AKP Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda çok değerli milletvekilleri Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Savunma Sanayi Başkanlığımız birçok firmayla çalışmaktadır. Sadat da bu firmalardan bir tanesidir diyor.
Tahran Radyosu.
Esfender Korkmaz 22 Mayıs tarihli Yeni Çağ gazetesinde 20 yılda Türkiye nereden nereye başlıklı yazısına yer veriyor. 2002 AK Parti iktidar olduğunda 2001 krizi bitmişti. Önlem olarak hükümet ve IMF güçlü ekonomiye geçiş programı yapmıştı. İktisadi konjonktür yükselmeye başlamıştı. Geldiğimiz 2022 yılında TL kriziyle başlayan kriz ağır bir buhrana dönüştü. YÜFE %121,82 oldu. Bu oranda bir YÜFE oranı perakendeye yansıyacak ve hiperenflasyona doğru bir gidiş olduğunu gösteriyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Türkiye GSYH büyüklüğü olarak dünyada ilk 20 içinden çıktı, 21. sıraya geriledi. Ülke riskini gösteren CDS oranı 709 baz puana çıktı ve dış borçlarda temerrüt riski arttı. TL Cumhuriyet tarihinin en düşük değerine indi. Halen %45 oranında daha düşük değerdedir. Düşük değerli TL'ye rağmen 2022 yılında cari açık 60 milyar dolara yükselecek. Türkiye 2003-2021 arasındaki 19 yılda 626,1 milyar dolar cari açık ve 831,5 milyar dolar dış ticaret açığı verdi. Doğrudan ve portföy yatırımları olarak yabancı yatırım sermayesi gelmiyor. Mevcutlar da çıkıyor. Birkaç yıl önce borsada yabancı payı %65 iken şimdi %37'ye geriledi. Üç büyük rating şirketi Türkiye'ye yatırım yapılamaz, aşırı spekülatif olarak ilan etti. Yerli ve yabancı yatırım yapmıyor. 2021 iki çeyrek haricinde 4 yıldır sabit sermaye yatırımlarında artış eksi değerdedir. 2000 yılında %6,5 olan işsizlik oranı 2 katına çıktı. Kurumsal yapı bozuldu. Eğitim ideoloji tuzağına düştü. Devlet parti devlet oldu. En büyük sorun da iktidarın hala sorun yok demesidir. Bu göstergelere rağmen sorun yok diyen ve önlem almayan hükümete olan güven de dip yaptı. Erken seçim olmazsa enflasyon artacak, büyüme düşecek, işsizlik artacak, dış borçlarda sıkıntı yaşayacağız. Takibe düşen krediler artacak, sosyal sorunlar artacaktır. Bugünkü koşullarda 2023 seçimlerine ulaşmak olası görünmüyor. Tek kişilik hükümete gidiş için iktisadi kalkınmanın altyapısı, demokrasi ve hukukun üstünlüğü kaldırıldı. Gerçekte özel sektör yönetimde kar maksimasyonu, devlette ise sosyal fayda maksimizasyonu hedeftir. Devletin görevi dışsallıkları önlemek, sosyal maliyetleri minimize etmek ve sosyal faydayı yükseltmektir. Ekonomideki kaynakları şirket anlayışı ve özel karlılık için kullanan her iktidar ekonomiyi buhrana sürükler. Kaldı ki şirketlerde de planlama var ve fakat AKP iktidarı planlamayı kaldırdı, günübirlik ve keyfi idare istikrarı bozdu.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
...24 Mayıs, Hürremşehir'in kurtuluş yıl dönümü.
Muhterem dinleyiciler, bu programda Hürremşehir'in kurtuluş yıl dönümü ile ilgili konuşmak istiyoruz.
...24 Mayıs 1982 Hürremşehir'in kurtuluş yıl dönümüdür. Bugün İran İslam Cumhuriyeti takviminde direniş, özveri ve zafer günü olarak adlandırılmıştır.
Kutsal savunmanın tüm onur dolu yıllarında büyüklüğü ve önemi sonsuza dek akıllarda kalacak büyük günler kaydedilmiştir ve dayatma savaşı sırasındaki 24 Mayıs Hürremşehir'in Kurtuluş günü de 8 yıllık kutsal savunma döneminin onurlarındandır.
Hürremşehir, İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinin güzel limanlarından biridir. Ve Fars körfezinin kuzeybatısında Karun ve Erven nehirlerinin birleştiği noktada bulunmaktadır. 35 gün süren direnişten sonra 26 Ekim 1980'de Irak Bas rejimi tarafından işgal edilen bu liman şehri, onurlandırıcı bir operasyonun yürütülmesiyle 578 günden sonra kurtuluşa kavuştu. Hürremşehir'in kurtuluşu İran-Irak Savaşı döneminde İslam Devrimi Muhafızları Ordusu ve İran İslam Cumhuriyeti Ordusu tarafından ortaklaşa yürütülen Beytul Mukaddes operasyonunun en önemli hedeflerindendi.
Tahran Radyosu. Aslında Hürremşehir'in kurtuluşu Beytül Mukaddes operasyonunun 4. aşamasının amaçlarındandı. 22 Mayıs 1982 Cumartesi saat 22.30'da bu operasyonun 4. aşaması Ya Muhammed bin Abdullah parolası ile ve Hürremşehir'i kurtuluşa kavuşturma amacıyla başladı. Bu çatışma sonucunda Huzistan bölgelerinden en hassas bölümlerinden 19 aylık işgaline son verilmesinin ve Hürremşehir'in kurtuluşunun yanı sıra Irak'ta güçlenen savaşma gücü ve moraline ağır bir darbeye indirdi.
Hürremşehir'in kurtuluşu askeri bakımdan İran-Irak Savaşı tarihinde bir dönüm noktası olarak biliniyor. Saddam ordusunun İran topraklarına tecavüzünün başlarında işgal ettiği en önemli şehir olan Hürremşehir olduğundan bu şehri korumak Saddam rejimi için oldukça önemliydi. Öyle ki Saddam boş bir kibirle Hürremşehri geri alması durumunda Irak güneyindeki önemli Basra kentinin anahtarını İranlılara bağışlayacağı iddiasında bulunmuştu. Ancak İranlı cesur savaşçılar Allah'a iman silahıyla ve coşku ve aşk dolu yürekleriyle böyle bir günde dünya askeri uzmanlarının hayretler içinde kaldığı ve inanamadığı bir sırada Irak ordusunun konumları ve istikamlarını yerden yere vurdu ve Hürremşehri kurtardı. Hürremşehir'in kurtuluşu sürecinde yaklaşık 16 bin Iraklı asker öldürüldü ve yaralandı. Ve 19 bin Iraklı asker de İran güçlerince esir alındı.
Hürremşehir'i kurtarıldıktan sonra İranlı savaşçılar ilk eylemlerinde Hürremşehir Ulu Camii'nde namaz kıldılar. Hürremşehir'in kurtuluşu haberi hızlıca yayıldı ve tüm Müslüman İran halkını da sevindirdi. İmam Hümeyni Hürremşehir'in kurtuluşu münasebetiyle İran milletine hitaben bir mesaj yayınladı. Bu bildirinin ilk bölümünde şöyle yazılmıştır. Hürremşehir zaferinde bana çekilen telgraflardan dolayı teşekkür ederim. İslam ülkesine ve onun sorumlu ve özverili savaşçılarına lütfunu ve himayesini bahşeden ve büyük zaferini bize nasip eden Yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun.
Hürremşehir'in kurtuluş yıl dönümünü tüm zor koşullarda özveriyle topraklarını savunan tüm yiğit ve cesur gençlerin destanı olarak görmek gerekir. Beytul Mukaddes operasyonu ve sonuçları bu olayın o dönemde dünyaya, bu topraklara bir daha saldırmayı aklının ucundan bile geçiremeyeceği tarihi büyük bir ders verebildiğini çok iyi gösteriyor.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi bugün hakkında şöyle buyuruyor. Bizim silahlı kuvvetlerimiz Beytül Mukaddes operasyonunda tedbir, sağ görü, imandan, Allah'a tevekkülden doğan bir iradeyle bütün imkanları kullanmakla, yani imkanların hiçbir zerresinin heba olmasına izin vermeyerek, kendi gücüne ve Allah'a güvenerek hareketlerine başladılar. Dünyada hiç kimse bunların Hürremşehri kurtarabileceğine inanmazdı ama kurtarabildiler. Hürremşehri geri aldığımızı bildirdiğimizde bir iki güne kadar dünyanın haber ajansları bu haberi yayınlamaktan kaçınıyorlardı. Buna kuşku gözüyle bakıyorlardı. Ancak bu olay gerçekleşti ve sonunda herkes bu zaferi itiraf etmek zorunda kaldı.
Hürremşehir kurtarıldı ve bir kez daha Allah'ın mazlumların yardımcısı olduğunu ve bir gün onların topraklarının da işgalcilerin pençesinden kurtarılacağını bilmesi için sonsuza dek kalıcı bir hamaset olarak İran'ın savaşçıları ve milletinin kurtuluş ve zaferi anlatısındaki bu toprakların halkının zafer, birlik ve empatisinin kalıcı hatırası her zaman için bu ülkenin tarihinde ölümsüzleştirildi.
Muhterem dinleyiciler, 24 Mayıs Hürremşehir'in Kurtuluşu Durum isimli programı dinlediniz.
Programımızın sonunda bizleri www.pastoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da Bilim Tarihi.
...2022 yılı tüm dünyada kutlanmak üzere temel bilimleri anma yılı olarak adlandırıldı.
Bizler de yeni dizi sohbetimizde sizleri İran'da temel bilimlerin parlak geçmişini ve bu alandaki büyükleri tanıştırmaya çalışacağız. Bu program insanlığa yaptığı sayısız hizmetlere rağmen tanınmayan ve terk edilmiş bir halkın eşsiz başarılarını tanıtmayı amaçlıyor.
Temel bilimlerin ilerleme ve kalkınmadaki rolü ve önemi herkes tarafından biliniyor. Kimya, fizik ve matematik gibi ilimler her zaman halk ve toplumun ilgi odağında olmuş ve temel bilimlerdeki bilimsel olaylar her zaman farklı bilimsel düzeylerde olan toplumun kesimleri tarafından ilgiyle izlenmiştir. Aslında temel bilimlerin çekici yönü de köklü soruların gündeme gelmesi ve onlar için uygun yanıt bulunmasıdır.
UNESCO'nun Kültürel Bilimsel Kurumu'nun onayına göre 2022 yılı Sürdürülebilir Kalkınmada Temel Bilimleri Uluslararası Yılı olarak adlandırılarak fizik, kimya, matematik, jeoloji, biyoloji, istatistik ve genetik gibi bilimlerin daha ciddi olarak dikkate alınması hedeflendi. Temel Bilimler Yılı ile ilgili olayların planlanması ve gerçekleştirilmesi, temel bilimler alanında halkı ve toplumu her ülkenin mefahirleriyle tanıştırması için tanıtma programlarının uygulanması, temel bilimlerin toplum için önemini ve konumunu göstermeye yönelik tanıtım programlarının uygulanması ve her ülkede temel bilimlerin gelişimi için kullanılacak uluslararası kapasitelerin belirlenmesi birçok ülkede 2022 yılını programlarındandır.
Kalkınma programlarının uygulanmasında temel bilimler önemli bir rol oynamaktadır. Örneğin gıda enerji, sağlık ve iletişim teknolojilerine, küresel erişim gibi yaşamın sorunlarını çözmek için gerektiği araçları sağlarlar ve bizim milyarlarca insanın yaşamının yerküreyi nasıl etkilediğini anlamamızı sağlar. Temel bilimler, yeniliği teşvik eden büyük teknolojik ilerlemelerin temelidir. Ayrıca uzmanlar yetiştirmek ve gelecekteki dünya nüfusunun yaşam koşullarını geliştirmek için temel bilimlerin büyümesini ve gelişmesini ve alanları hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacımız vardır.
İran'da bilim üretiminin tarihi çok eskilere dayanmaktadır ve ülkemizin tarihiyle derinden bağlantılıdır. İran'da eski asırlarda bilime, bilim insanına ve bilgiye çok özen gösterilirdi ve tarihi kitap ve belgelerin saklandığı merkezlerin kendine has özellikleri vardı. Hatta şairlerin şiirlerinde de bilimsel konular açık bir şekilde yansıtılmıştır. Nitekim modern Farsça'nın ilk büyük edebi dehası olarak kabul edilen Rudaki Samarkandi, uzunca yazdığı şiirinde çeşitli dillerde bilim sırrı ve korunması konusuna değiniyor.
Şahname eseriyle dünyaca bilinen İranlı ünlü şairi Firdevsi de bilginin önemine defalarca işaret ederek özü başka bir yerde bulunamayan hikmete işaret etmiştir. Can ve hikmet sahibi Allah'ın adıyla ki düşünce bundan öteye gidemez. 5. asrın çok tanınan büyük şairi ve filozofu Nasır Husrev, Kubadiyani ise günümüzde bir atasözüne dönüşen şiirinde bilgi edinme ve ilim öğrenmenin önemine de değiniyor. Varlık ağacın bilim meyvesi verirse mavi feleği elinin altına alırsın. Başka bir ifadeyle eğer ilim ve bilgi edinirsen hatta feleğin dönüşünü de kontrol edebilir ve ilerleyebilirsin. Bu şiir herhangi bir insanın daha fazla öğrenmeye çalışması için bir motivasyon cümlesi ve teşvik edici bir öğüt görevi görür.
İnanç açısından da İslam dininde okumak ve yazmak ve genel olarak bilime büyük önem verilmiş ve ilim yüksek konuma sahiptir. Hatta bilimsel meseleler sıradan bir durum halinden çıkmış ve bir kutsallık havası kazanmıştır. Bu yüzden bilge bir insan yüksek manevi konum ve menzilete sahiptir.
İran topraklarının sahip olduğu coğrafi konumu dünyanın tüm güzelliklerini barındırıyor. Gerçi jeopolitik konumu nedeniyle ülkemizin sınırları tarih boyunca defalarca saldırıya uğramıştır. Fakat kültürel açıdan saldırganlar pek fazla başarılı olamadılar ve kültürümüz saldırganların kültürlerine karşı önemli direniş göstermiştir. Hatta İran halkının birçok davranışı, münasebetleri, kelimeleri, icatlarının diğer halkların kültürünü etkilemesi tamamen bariz ve açık bir şekilde görülüyor.
Eski dönemlerde İran, ilim ve bilgi beşiği olarak tanınırdı. İranlı bilim insanları tıp, matematik, felsefe ve diğer bilim dallarında günümüz insanların sahip olduğu bilginin yayılmasında önemli payları vardır. Tabii kimya ve cebir alanlarının genişleyerek ilerlemesindeki rollerini de unutmamak gerekir. Örneğin İran'ın dünyaca tanınan matematik dehası Muhammed bin Musa Harizmi, algoritmayı icat etti, cebir ilmine daha geniş alan kazandırdı ve ona dayanarak Hint ve Pars hesap sistemlerini tekrar yapılandırdı. Bu konu ise Avrupalıların sayısal sistemini Latinceden Hintçe'ye değiştirmesine sebep oldu. Orta Çağ'da ise Harizmi'nin çalışmaları batılı ülkelerde matematik dalının ilerlemesi ve gelişmesinde köklü etkileri oldu.
Tahran Radyosu.
İran'da tıp ve tıp eğitimi tarihi çok verimlidir ve bu alanda çok sayıda telif bulunuyor. İran, antik Yunan biliminin ve Hint tıbbının gelişmesinde her zaman önemli bir rol oynamıştır. Bu konuda bir örnek verecek olursak, John DeShapur Üniversitesi'ne değinebiliriz. Yanında bir hastanenin de bulunan bu üniversite, döneminin ilk tıp okuluydu ve öğrencileri ise akademik bir şekilde doktorların denetiminde tamamen bilimsel bir şekilde eğitim görüp tecrübe kazanıyor. Ve aynı zamanda hastalara da tedavi ediyorlar. Aslında tüm dünyadan öğrenci kabul eden bu bilimsel merkez, İran, Yunanistan ve Hindistan tıp biliminin tüm dünyaya yayılmasında çok önemli rol üstlenmiştir. Hatta bazı uzmanlar bir adım daha ilerleyerek söz konusu getirirler ve başarılar nedeniyle ilk hastane sistemin korunma onurunun İranlılara verilmesini savunuyorlar.
Miladi 10. asırda İran'ın dünyaca tanınan doktor, simyacı, kimyager ve filozofu Muhammed Zekeriya Razi, hastalıkların tedavisinde deneysel ilaçların kullanılmasının temelini atan ve bu konunun önderi olarak bilinir. Onun keşiflerinden alkol, kükürt mürekkebi veya sülfürik asit yapımı, hidroklorik asit üretimi, sitrik asit yapımı ve benzeri diğer birçok şeye değinebiliriz. Muhammed Zekeriya Razi tıp dalında büyük bir başarıya ulaştı. Öyle ki George Sarton onu İslam dünyası ve Orta Çağ'ın en büyük doktoru olarak biliyor ve hatta galiba İbn Sina görünüşe göre kanun kitabını Razi'nin El-Havi adlı kitabından esinlenerek yazmıştır.
Milattan bir yıl sonra Ebu Reyhan Biruni, dünyanın güneş etrafında dönme ihtimalini gündeme aldığı bir astronomi ansiklopedisi yazdı. Biruni, Danimarkalı astronot Thijs Brahe'den önce takın yıldızları tanımlamak için hayvanların şekillerinden esinlenerek gökyüzünün ilk haritasını çizdi. 10. asırda ise matematik hocası ve İranlı seçkin gökbilimcisi Abdurrahman Sufi, yıldızlarla ilgilendi ve teleskop kullanmadan bir galaksiyi de tespit ederek kayıtlara geçiren ilk bilim adamı oldu. Androm galaksisinde zincirli prenses takım yıldızını keşfederek ona küçük bulut adı verdi. Ayrıca çift yıldızları keşfederek Ptolemy'us teorisini de düzeltti.
Kimya ilminin babası olarak bilinen İranlı ünlü filozof ve kimyager olan Cabir İbni Hayyan'ın birçok keşifleri bir ansiklopedide bir arada toplanmıştır. Bu dahi İranlı bilim adamı kimyanın kurucusu olarak takdir edilmelidir. Günümüzde bile kimyagerler tarafından kullanılan birçok buluş ve icat yöntem ve ekipmana sahip olan Cabir İbni Hayyan, çok yönlü bir fen bilgini, simyacı, kimyager ve eczacı, fizikçi, gökbilimci ve astrolog, tıp ve fizik tedavi uzmanı, mühendis, coğrafyacı, filozof ve sufiydi.
Batıda Al-Hazen olarak bilinen İbni Heysem, optik konusundaki yazıları ve mercekler, aynalar, kırılma ve ışığın yansıması ile ilgili deneyleri nedeniyle ışık fiziğinin babası olarak bilinen bir başka bilim adamıdır.
İranlı bilim adamlarından ayrıca gökbilimci ve matematikçi Ebu Abbas Fazl Hatem Neyrizi, matematik, gökbilimi ve mekanikte büyük beceri sahibi olan Benu Musa kardeşler, coğrafyacı ve matematikçi Ebu Zeyd Ahmet bin Belhi, matematikçi ve müneccim Ebu Vefa Bozcani, matematikçi ve gökbilimci Gıyasettin Cemşit Kaşani ve şair, büyük müneccim ve matematikçi Hekim Ömer Hayyam Nişaburi'ye değinebiliriz.
Muhterem dinleyiciler, 2022 yılının temel bilimleri anma yılı olarak kadrandırılması nedeniyle bu haftadan itibaren İran'da bilim tarihi dizi sohbetimizde sizleri İranlı bilim adamlarından bazıları ve insanlığa sayısız hizmetlerde bulunmuş bir halk olan İranlıların eşsiz başarılarıyla tanıştırmayı amaçlıyoruz.
Bize görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir, yayınlarımızı da www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga Öğütleri. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın sözlerinden ve mektuplarından derlenmiş olan Nehcül Belaga'da o hasretin hutbelerine ilaveten zengin ahlaki, dini ve sosyal içerikleri olan öğütleri, ayrıca veciz sözleri ve sorulara verdiği yanıtlardan oluşan hikmetli sözleri yer almaktadır. Hazreti Ali Aleyhisselam, belagatın yolu anlamında olan Nehcül Belaga'nın 55. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. Sabır iki türlüdür. Hoşlanmadığın şeylere karşı sabır ve sevdiğin şeylere karşı sabır. Hazreti Ali Aleyhisselam bu değerli sözünde iki çeşit sabra işaret ediyor. Birisi bir insanın bir görevi zorunlu olarak yapması gerekirken onu yapmaya istekli olmaması halde kendi isteğine karşı direnerek o işi nasıl olursa olsun yapmasıdır. Bu sabır ve insanların kutsal şeria ahkama, ahlaka ve kanuna bağlı kalması ise dindarlığın bariz göstergeleridir. Nitekim Yüce Allah Bakara suresinin 153. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Ey inananlar! Sabretmek ve namaz kılmakla Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz ki Allah sabredenlerdendir. Hiç şüphesiz bu görevleri yerine getirmek için insan zorlanır ve mümin insan ise bu zor işleri yapması için sabırlı olması gerekir. Bir başka sabır ise insanın sevdiği bir şey yapmaması ve kendi nefsine galip gelerek sabırlı olması gerektiğindedir. Bu çeşit sabır da kendi nefsini yanlış davranışlardan korur, şer'i ve ahlaki ahkam çerçevesinde ve sosyal kurallar gereği hareket ederek belirlenen çizgileri aşmaz. Bu konu Kur'an-ı Kerim'in günahlardan söz ettiği ayetlerde açıkça yansıtılmış ve günahkarların ilahi hadleri aşanlar olduğu belirtilmiştir. Anlatılanlara göre yüksek mertebeli bir arife hocasının kim olduğunu sormuşlar. Arif, "Benim hocam kara böcektir." demiş. Arif'in şaka ve mizah yaptığını sanmışken Arif şaka yapmadığını söylemiş. Etrafındakiler bunun nasıl olabileceğini sormuşlar. Arif ise şöyle demiş. Kışın gecelerinden bir gece uyanıktım. Bir kara böcek gördüm. Lambanın ayağından yukarı çıkıyordu. Fakat her defasında kayıyor, düşüyor ve geri dönüyordu. Saydım ve tamamen 700 kez kaydığını fakat yorulmadığını gördüm. Şaşırdım. Ardından sabah namazı için kalkıp dışarı çıktım. Döndüğümde lambanın üstünde ve fitilin yanında oturduğunu gördüm. Evet, benim de öğrenmem gerekirdi. Ondan öğrendim. Ben ondan sabır ve direnmeyi öğrendim. Sabrın yüksek mertebelere ulaşmakta çok etkin ve önemli rolü vardır. Ve bu önemli ve değerli özellikten yararlanmadan kimse gerçek mükemmelliğe ulaşamaz. İslami ahlakta sabır tüm faziletler ve iyiliklerin kaynağıdır. Cömertlik, cesaret, tevazu gibi seçkin özelliklerin kökü sabırdadır. Ve bu sabır ise cennetten müminler için armağan gelmiştir. Öyle ki Furkan suresinin 75. ayetinde şöyle buyrulur. Onlar sabrettiklerinden dolayı cennetin yüce dereceleriyle mükafatlandırılır. Ve melekler onlarla sağlık, esenlik size diye buluşurlar. Evet değerli dinleyicilerimiz, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın hikmetli sözlerinden bir diğerini de sizlere kısaca aktarmaya çalıştık. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. Bugün İran'da Hicri Şemsi takvime göre 3 Hordat, Huremşehir'in düşman işgalinden kurtarılışının yıl dönümü. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i İran ve Umman arasındaki ilişkiler bölgesel işbirliğini artıracak açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Reis'i İran ve Umman arasındaki ticaret alışverişi sorunların çözümüne de vurgu yaptı. İslami İran Meclis Başkanı Galibaf, Şehit Hüdayi suikastçı Siyonist rejimin gaddar ve zalimliğini daha da açığa çıkardı dedi. İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakeri, teröristlerce şehit edilen türbe savunma komutanlarından Hasan Seyyed Hüdayi'nin intikamının alınacağını söyledi. Tu Amiral Seyyari, İran Silahlı Kuvvetleri'nin İHA ve SİHA gücü inkar edilemez dedi. İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi konvansiyonel silahların yönetimi ve kontrolünde Birleşmiş Milletler üye ülkelerine egemenliğini vurgu yaptı. İran'ın Pakistan'ın talebi üzerine Belucistan orman yangınını söndürmeye çalışmasına katıldığı belirtildi. Erdoğan, NATO'nun genişlemesine karşı olduğunu yineledi. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını fax ile yapmak isteyenler için Tahran'daki fax numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.